Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, benim ismim Kiraz Uğur.
Yine bir ikisi bir arada gündemi aydınlatan, beyninizde fırtınalar yaratan.
Evet, çok enteresan bir konu konuşacağız.
Bu güzel bir konu gerçekten.
Neresi güzel be? Bayağı iğrenç bir konu konuşacağız
TÜİK
yani.
TÜİK bir araştırma yapmış, Türkiye İstatistik Kurumu. Veri tabanındaki fiyatları analiz etmiş ve Türkiye'de 2005'ten bu yana elektronik eşyalardaki, tüketim malzemelerindeki fiyat artışını tablolarla bize aktarmış. Çok enteresan veriler var
yani
bu tarafta.
Yani son 14 yıl diyebiliriz işte. 15
evet,
yılda
son
yani.
14 yılda ürün gruplarında mesela bilgisayar, televizyon, cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi ürün gruplarındaki fiyat artışlarını gözlemlemişler. Şimdi bunu nasıl hesaplamışlar? Şöyle hesaplamışlar. Ortalama satış fiyatını baz almış. Yani cep telefonu piyasasında 100 milyon cep telefonu satılıyor. 1 milyar dolar ciro yapılıyorsa bölmüş bunu telefon başına. Şu kadar bir para çıkıyor demiş. Yani ucuz telefon mu, pahalı telefon mu, üst segmentte bu, orta segmentte bu diye bir ayrım yok. Ya da iPhone fiyatı buymuş, bu olmuş diye de bir ayrım yok. Ortalama sektördeki fiyatlar. Mesela şimdi bilgisayar fiyatı derken de sektördeki toplam harcanan paranın satılan bilgisayar başına düşen oranı. Yani
anlıyoruz
o yüzden...
abi, tamam. Ya şimdi o kadar salak değiliz abi, tamam. Nasıl yani? Anladık, ortalama.
Eyvallah.
Bak şimdi öyle değil. Şöyle şimdi bak, ortalama.
Matematiksel olarak böyle başlıyorum o zaman. İlk olarak geçen yılla kıyaslamışlar Mayıs aylarını. 2018-2019 yıllarını kıyaslamışlar. Bu kıyaslamaya göre ortalama bilgisayar fiyatındaki fiyat.
Söyleme. Çok kötü.
Abi 2945 liradan 4278 liraya yükselmiş.
Bir senede.
Bir bilgisayarın fiyatı bir senede %45 bir artış var.
Çok fena.
Şimdi %45 diyoruz, inanılmaz bir artış diyoruz ama dolar kuru zaten o kadar artmış abi. Bir senedeki artış öyle. Mesela Mayıs 2018 dolar kuru 4.1'miş. Ölçüldüğü zamana baktığımızda 5.8-5.9 civarında. Ya zaten artış o kadar yani.
Ya aslında ürüne zam gelmekte az ya, doların artmasından dolayı bir fiyat farkı görüyoruz.
Yani burada tamamen doların artmasından dolayı bir fiyat farkı var. Ürünler zamlanmamış, zaten zamlasalar hiç satamayacaklar anladığım kadarıyla. Teknolojik ürünler geliştikçe ya fiyatları sabit kaldı Amerika'da çünkü, ya da düştü genel olarak baktığımızda. Mesela oyun konsolu fiyatları inanılmaz fırlamış. Oyun konsolu fiyatları herhalde ek vergi mi geldi ne oldu? %93'lük bir artış var. Bunu dolarla da izah edemiyorsun son bir senede.
Ya 3174 diye bir rakam çıkıyor burada. Rakam diyorum, sayı çıkıyor yani.
Ya oyun konsolu neye göre ortalama almışlar abi? 3174. Bence oyun konsoluna yanlış şeyleri katmışlar araya.
Bence şey yapmış olabilir. Ama şimdi eğer oyun konsoluna yanlış şeyleri katmışlarsa diğer, şimdi oyun konsolunu biz biliyoruz. Demek ki diğerlerine yanlış katmışlar demektir
abi
ya.
Abi 3174 Xbox One X'ten PlayStation 4 Pro'yu baz almış olması lazım.
Ya zaten şöyle, oyun konsollarında kaç tane oyun konsolu var? Switch var.
Evet.
Xbox var, PlayStation var. Yani 3 tane ana oyun konsolu. Zaten bunların ortalamasını alman lazım.
Doğru.
3100 biraz şey rakamını almış burada. Yani mağaza satış fiyatı hani. Işte,
evet evet öyle.
Spot fiyatı falan filan değil ama mağaza satış fiyatı için bile şu an gerçi evet Switch 3 falan 3000'den fazla fiyatları yani. Abi, belki paketleri almışlardır, bilmiyorum.
Televizyon piyasasının kan ağladığı, satışların inanılmaz düşük olduğu, ne yapacağını düşündüğü konuşuluyordu oradaki üreticilerin. Televizyon piyasasında bak, dolar artışına rağmen 2173 lira olan televizyon fiyatı 2521 liraya yükselmiş sadece, ki televizyonda ek vergi de vardı.
Bence bu kötü bir şey. Demek ki insanlar almıyor.
Almıyor. Adam da fiyat şey yapamıyor yani. Evet, arttıramamış. Zararını satıyor yani satacaksa da. Eldeki ürünleri çıkartmaya çalışıyorlar herhalde. Telefon da mesela 2000'den 2121 liraya çıkmış. Nasıl olduysa. Yani telefon da satın almıyorlar demek ki. Çünkü burada unutmayın bunu. Satın alınan ürünler hani birim başına fiyatına bakıyorlar. Yoksa
Apple olmuş
bakmıyor.
10 lira,
tabii.
Samsung olmuş 10 lira falan. Hatta geçen şöyle bir Müge Anlı yeni program sunmaya başladı. Eskiden Haluk Bilginer diyorum ve Tamer Karadağ sunuyordu. Güven bana diye. İki farklı birbirini tanımayan insan yarışma yapıyor falan.
Evet.
Orada işte mevzu oldu falan. Birbirini sattı. Adam da 10 bin lira için yapılır mı ya bu dedi. Bir telefon parası dedi. Ben de o sırada bir şeylere bakınıyordum böyle. Ulan herif doğru söylüyor lan, 10 bin lira bir telefon parası diye böyle bir irkildim tekrar. Yani duyunca sesli olarak ve bunun kabullenmişliğini fark edince... Hani 10 bin lira telefon parası yapılır mı? Ne kadar anormal bir şey 10 bin lira.
İnanılmaz
telefon
değil mi? Gerçekten çok
telefon
yüksek bir rakam.
Hani, telefon ya.
Şu an ver desen ama nakit saydığın dışında 10 bin sayıyorsun.
10 bin abi.
Tık, bir de 15 bin de sayabilirsin.
Ya tabii ya, inanılmaz fiyatlar bunlar ya. Ben neden 2121 olduğuna bu arada telefonla ilgili kendi fikrimi söyleyeyim. Yani sen daha iyi bilirsin, daha doğrulayabilirsin belki beni. Bizde şey var abi, pahalı alan zaten hep en pahalısını alıyor. Yani ekonomik olarak zorlukta olmayan. Ekonomik olarak zorlu olan adam da yani gidip 10 bin liraya bir şey almaya çalışmıyor yani. Hep alternatif, ucuz alternatif. Yani bence adam önceden de 1 liraya alıyordu. Şimdi de 1000 lirasıyla
yani
telefon alıyor.
1000 liralık benzin, 50 liralık benzin alıyorum muhabbeti telefonda da öyle döndü.
Fakat telefon aldı, telefonun kalitesi düşmüş oldu yani belki de.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela Apple'ın Türkiye'deki pazar payının da gitgide gerilediği. Hatta bir ara şey konuşuyordu. Apple Türkiye, belki çıkabilir Apple. Hani Türkiye giderler, yurt dışında bir ülkeye bağlarlar.
Ya, Türkiye satışta devam eder ama üstünden, Türkiye'de çalışan kimse olmaz.
Tabii yani. İthalatçı üstünden devam edebilirler falan diye konuşuluyordu. Çünkü pazar payı %3'ün de altına gerilediği konuşuluyor. Zengin de anladığım kadarıyla fiyatlardan dolayı hemen telefonunu değiştirmiyor yani. O kadar kolay bir iş değil. Çünkü bak 15 bin lira bir telefon dediğinde Türkiye'deki asgari ücreti baz alırsan iyi bir maaşın hani 10 bin lira kazanan bir mühendisi düşündüğünde onun için bile yüksek para.
Heh, şimdi onu soracaktım sana. Ya zengin kastımızın artık ne olduğu da çok besin değil. Mesela şimdi dolar bazlı konuşacaksak ülkede gerçekten 15 bin lira maaş alan adam kesinlikle zengin değil. Yani dolar bazlı düşünürsen eğer dünya vatandaşı olarak, çünkü Apple dolar bazlı üretilen bir ürün hani. Değil mi? Dışarıdan gelen evet, bir evet. Sonuçta. 15 bin lira maaş alan adam, Türkiye şartlarında 15 bin lira bu arada muazzam bir para. Hepimiz farkındayız bunun ama hani bir maaşınla telefon alamıyorsun yani. Son model evet. Hepsini versen son model telefon alamıyor yani.
Asgari ücret 7 ile çarpıyorsun, alamıyorsun
yani
abi.
Ne kadar işte diyorum ya, ne kadar kötü bir şey bu 15 bin lira maaş. Dediğin 3 bin dolar ediyor ya.
Abi maaş dediğin
hatta
şey de.
Hatta 2500 dolar.
Yani mesela geçen seneden bu seneye 10 bin lira maaş alan bir adam 15 bine zam alsa, ki öyle bir zam yok dünyada.
Tabii.
Biliyorsun değil mi? Parasını sadece korumuş oluyor. Yani yaşam standardını korumuş oluyor. Hiçbirimiz öyle zam alamadığımız için de standartlarımız düştü.
Evet.
Yani havyarı sabahları yiyemiyoruz mesela. Şimdi burada şey var tabii.
2005'i hiç konuşmamak lazım.
Sadece bir yılda olan
evet.
Dönüşüm. Bir de 2005'ten 2019'a bir tablo var. Buradaki dönüşümler muazzam. Mesela bilgisayar eskiden 1463 TL'ymiş. Şimdi 4278 TL olmuş.
Sizin forumların efsane bir şey var ya.
Dolar 1-2 oldu artık alınmaz şey yani, değil mi?
Dolar 1.2 TL oldu. Bu devirde bilgisayar alınmaz, bekleyin biraz diye bir
bir post gerçekten var. Post var. O inanılmaz. Hep onu gösterirler zaten. Her yerde evet. Çıkar karşınıza. Televizyon 691 liradan 2521 liraya gelmiş mesela. Telefon tabii burada yanlış bir örnek. Çünkü 385 liradan 2121 liraya gelmiş ama 2005 yılındaki telefon da şimdiki telefonlar da bir değil. Telefonlarda bir ciddi bir fiyat artışı oldu zaten akıllanınca.
Ya bizim burada şey yapmamız lazım abi biraz da. Hani telefon doğru bir örnek değil bence. Çünkü hakikaten teknolojik olarak gelişti. Şeyi baz almak lazım biraz. Ya üretimin yapıldığı yerdeki fiyatları baz almak lazım. Mesela biz konsollar için bir bakmıştık. Hani oyun konsolları. PlayStation 3 çıktığında mesela 400 dolardan çıkmış. PlayStation evet. 3 ne zaman çıktı? 2007, 2006
hatta
sonunda çıktı.
Hatta 499 dolardan.
499 dolardan çıkmış yani. PlayStation 4 de aynı fiyata çıkmış.
PlayStation 4 399 dolar. Hatta uzatmışlar. 100 dolar daha ucuza.
Yani doğru. Xbox mesela 400'den evet. Çıktı falan. Yani velhasıl hani uzatmışlar ama PlayStation 3'ün yanlış politikasıyla alakalı bir durum aslında. Yani hemen hemen oyun konsollarında bir değişiklik olmamış.
Amerika'da değişmemiş abi.
Amerika'da aynı. Ya. Üretimin yapıldığı yerde söyleyelim. Fiyatlar aynı kalmış.
Daha doğrusu paranın olduğu yer diyelim. Üretimin yapıldığı yer değil. Hani paranın olduğu yerde
paranın olduğu yer.
Aynı
yani,
kalmış.
Hani satışın olduğu yerde aslında satmak için hedefledikleri kitlede aynı kalmış.
Ama bakın burada fiyatlarda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela 2005 yılında 1463 lira olan fiyat 4278 lira oldu diyor ya. Hı hı. Burada tekrar altını çizelim arkadaşlar. Ben Mayıs 2005'teki dolar kuruna baktım 1.3.
1.3 yani.
1.3 abi.
2005'ten 2019 arada 14 sene 1.3'tü. Şu an 5.8 civarı.
Ben sana şimdi söyleyeyim mi asıl kötü gerçeği? Bak 2005 yılında Türkiye'de ortalama bilgisayar satış fiyatı 1125 dolarmış abi dolara çevirdiğinde.
Yani normalde biz bilgisayar için 1125 dolar harcıyoruz.
Harcayabiliyormuşuz.
Tamam.
Evet, yani satılabiliyormuş.
Yani kişi başı ortalama var mesela. Yani, 1125 dolar.
Tabii ben mesela
para
Apple'ım Türkiye'de ortalama satış fiyatı ne abi? Ben bu pazara gireyim mi dediğimde bana gelen raporda diyormuş ki Türk insanı 1125 dolar harcayabiliyor bir bilgisayar alırken. 1125 dolar ve üstü satabiliriz bu pazarda. Eyvallah, girilebilir gibi değil mi? 2019'a geldiğimizde bakın TL karşılığı 4278 lira ama 750 dolara düşmüş bu. Yani Türk insanın alım gücü düşmüş abi. Biz şu anda bir bilgisayara maksimum 750 dolar harcayabiliyoruz. Bu geçen süreçte, ki çok kısa bir süre geçmiş, biz 1125 dolar harcayabilirken bugün 750 dolar harcıyoruz. Bu televizyonda 531 dolar harcayabilirken 442 dolara düşmüş.
Yalnız şimdi bak çok ekonomik parametreler girdi işte. Biliyorsunuz arkadaşlar biz bilirkişi olarak ilk defa izliyorsanız bize eğer bizim bir bilirkişi kimliğimiz vardır. Çevre ve şehircilik işte.
Aa, geçen Cüneyt Özdemir her bokolog diyor ona. Her şeyi bilen adam.
Aynen her bokolog
her
kız işte.
Bilen adam.
İşte bankacılık olsun, ekonomik düzen. Şimdi ekonomi alanında birikimlerimizi konuşuyoruz. Bunda kesin demeyeyim de bunda mesela farklı parametreler de vardır. Hesabı katmamız gerekiyor.
Valla ben parametreciğimdeki parametreye bakıyorum. O zaman 1125 dolarmış Türkiye'deki evet. Tamam mı? Alım
abi,
gücü.
Ona bakmana gerek yok yani. Şunu düşünebilir insan. Aslında dediğin örnek bak, doğru.
İşin komiğine biliyorsun ekonomi büyümüş. Kişi başına gelir artmış. Hani şeye baktığın zaman ekonomik verilere baktığın zaman Türkiye büyümüş abi. Ekonomi de büyümüş. Gayri safi milli hasıla artmış. Kişi başına düşen para artmış. Harcayabildiğin para düşmüş. Demek ki.
Ama harcayabildiğin para aslında 4278 de artmış. Ama dünya standartlarına baktığın zaman Hani aslında o kadar harcamaman gerekiyor senin yani. Dolar bazında paramızın değeri düşmüş işte.
Abi dolar olarak gayri safi milli hasılı açıklıyorlar. Evet, orada tabii. Bir dolarım var ama ben onu...
Nerede benim bir dolar var ama nerede belli değil
yani. Abi bu şey ya yarı yarıya düşmüş yani. İnanılmaz bir rakam. Üzücü bir rakam. Yani düşünsene 2005 yılında ben bir ürün tanıttığım zaman bu ürün eğer 1125 dolarsa şunu biliyormuşum. İzleyenlerin ortalama alım fiyatı o zaten beni izleyenlerin. Şimdi izleyenler 750 dolarlık ürün alabiliyorlar. Yani garip bir sıkıntı var. Telefonda bile bak telefon fiyatları dünyada inanılmaz arttı. Apple çıktığında 500 dolarlardı iPhone'lar. Bugün Amerika'da da 1200 dolar iPhone satılıyor. 1200 bak 500 dolar 1200 dolara çıktı. Neden? Ha teknoloji gelişti diyebiliriz. Adamların gözü açıldı diyebiliriz falan filan. Bir sürü açıklaması
ki
olabilir
bunun. Ki yurt dışında olay oldu 1200 dolar olması. Evet.
Türkiye'de fiyat 296 dolardan 372 dolara çıkabilmiş sadece.
Telefon için harcadığımız paradan bahsediyoruz.
Evet. TL karşılığı %451 artmış. Bak TL karşılığı ise 385 liradan 2121 liraya gitmiş. Abi şey çok garip ya. Bak 385 lira değil mi? Dolara böldüğün zaman o zaman çok ciddi dolar alabiliyormuşsun o fiyata. Garip bir şey yani.
Bilmiyorum umarım.
Yani... Fotoğraf makinesi düşmüş dolar olarak ama Türkiye'de artmış tabii ki. Dolar olarak baktığında 288 dolardan 213 dolara düşmüşüz yine harcayabildiğimiz para olarak. O da 375 liradan 1219 liraya çıktığını gösteriyor.
Ya, fotoğraf makinesi çok baz alınacak bir şey olmayabilir orada. Telefon gibi çünkü fotoğraf makineleri de...
Ya, fotoğraf makineleri çok gelişti ve pahalandılar.
Çok, ürün gamı çok çeşitli olan bir şey. Ya. Telefon gibi hani dijital fotoğraf makinesi mi? Profesyonel fotoğraf makinesi mi?
Abi şimdi beni üzen olay burada dediğim gibi alım gücümüzün hızla eriyor olması ve bizim bunu engelleyecek hiçbir şey yapamıyor olmamız evdeki
evet,
vatandaş olarak.
En büyük
olarak.
Problemimiz o. Yani yapacak bir şey yok. Hani senin bireysel olarak yapabileceğin bir şey değil yok. Ki bu. Yani... Bayağı işte ülke meselesi yani bu aslında yapmamız
ve
gereken şey.
Ve şeyde yani insanlarda bakıyorum. Gerçekten ben bunu artık yaptığım işte çok rahat hissedebiliyorum. Eskiden biz bir ürün incelediğimizde forumda onun incelemesi daha önceden düşmüş oluyordu. Birisi satın almış. Kullanıcı incelemesini yapmış oluyordu. Hı-hı. Ya da adam bana şeyi öğretiyordu abi. Bu ürün şöyle, bu ürün böyle. Sen bunu eksik yapmışsın. Şusunu fazla yapmışsın diye.
Kendi çok kurcalamış.
Kendi evet kurcalamış. Akıl verebiliyordu. Şimdi onların hiçbirini yapamıyor. Neden? Alamamış ki adam. Hatta izlerken bile fiyatını söylediğimiz anda şey diyor adam. Ya bu ürün çok pahalı diyor.
Abi pahalı ki.
Evet.
Ya şu an ben hakikaten çok mesela ben firmaları çok merak ediyorum şu anda. Biz mesela yani yaşadığımız işte daha doğrusu yaptığımız sebebiyle teknoloji pek çok şey erişimimiz var. Ama evet. Mesela ben hani işimle alakalı değil ev baktığım oluyor, araba baktığım oluyor. Ya hani Türk insanının adeti vardır ya girersin bakarsın yani. Hani bir şeydir o hobidir yani. Ya hakikaten aklım çıkıyor ya. Ya 700 bin liradan aşağı ve sağlıklı merkeziye yakın hani bir noktada oturabileceğin bir ev bulma ihtimalin yok neredeyse
yok, evet,
yani.
Yok öyle problem
ve 700 bin lira diyorum ya. Ya 700 bin lira. Ya ben çok şükür geçimimi sağlayan bir insanım. Para da biriktirebiliyorum. Hani halim vaktim yerinde ama 700 bin lira diyorsun ya. Normal İstanbul koşullarında ev almak için ki İstanbul çevresi de şu an çok pahalandı mesela.
Çok pahalı.
Ya bakıyorum ulan herkes de mi bu kadar ekonomik olarak rahatlık var yani. Ya hakikaten zenginleşenin çok zenginleştiği, fakirleşenin çok fakirleştiği bir yerde miyiz? Ya ben bundan şikayet ediyorken diğer insanlar nasıl daha rahat
mesela
rahat,
ben müteahhit arkadaşlarla konuştuğumda yani. Çevremde müteahhit arkadaşlar da var.
Müteahhitler de sıkıntıda
diyor. Abi adam şey
durdu
söylüyor.
Durdu diyor kentsel dönüşüm diyor.
Diyor ki bir evin maliyetini İstanbul'da doğal olarak arsa maliyeti oluşturuyor diyor. Yani üstüne yaptığın dairenin fiyatı diyor 75-150 bin lira arası değişiyor diyor. Bundan 5 sene önce yani filanki rakamlarla konuştuklarında. Şimdi mesela demirin ve bir binanın maliyeti %36-%40 civarında artmış müteahhite. Yani bir daireyi yapma maliyeti. Ama %2 arttırabilmişler fiyatları sadece. Yani fiyatları da arttıramıyorlar. Onlar da çok bayağı sıkışmışlar.
Herkes incecik aralıkta top oynuyor şu anda.
Evet şu anda. Ve o adamlara baktığında yani müteahhit dendiğinde nedense aklımıza hemen şey geliyor. Bedavaya arsayı kapmış. Üstüne çıkmış. Bedavadan para kazanan adam gibi geliyor değil mi?
Bu da bir sıkıntı değil mi?
Yani bir profil oluştu öyle. Ama benim çok dürüst işini yapan şu anda bayağı zor duruma düşmüş. Hatta müteahhitliği 2 sene önce bırakmış arkadaşlarım var. Onlar neydi? Kendi çapında müteahhit. Hani tek bir binayı yıkıp yapan insanlardı. Diyor ki kurtaramıyorsun kesinlikle diyor. Daireyi satsan da artık kurtarmıyor diyor. Yani bak, değişik bir şey seviyeye gelmiş olay.
Bir de ülkede mesela genel olarak şey problemi var. Benim gördüğüm kadarıyla. Hiçbir şeye güven yok şu an. Ya ben öyle. Mesela şu an ne alacak olsam, müteahhitten ev alacak olsam, ya kimse yanlış anlamasın ama kendinize de bir sorun yani. Yani hakikaten merhaba merhaba deyip gidip birinin evini alır mısın ya? 50 tane incelemeye sokarım yemin ediyorum alacağım evi yani. Yani nereden raporu var? Nasıl raporunu abi. Almış? Bilmem neyi almış? Yani bu sadece ev için değil yani her şey için böyleyim yani.
Yine bankada ev eksperliği yapan bu dairelerin değerlendirilmesini yapıyorlar ya gelip kredi verilebilir mi kredi şey evet, vermeden önce kredi böyle verir. Bir işte ne kadarına kredi veririz falan diye bir bakan adam var eksper var. Daireyi alırken ben ona şeyi sormuştum ya dedim sen inşaat mühendisi adamsın. lan neyine bakayım demirine falan. Bir de dedim bu deprem yönetmeliği değişti, ondan sonra denetimler sıklaştı. Dedi ki denetim menetim hikaye tamamen müteahhitin insafına kalmış durumdasın. Hiçbir şeyde bakarak anlayamazsın dedi.
Alıştı.
Tamamen dedi müteahhitin insafına kaldın. Denetim dedikleri iş hikaye. Göstermelik bir şeyler yapılıyor. Denetimin ne zaman olacağı, nereye bakılacağı belli. Onun haricinde ne yaptığını, betonu nasıl kullandığını, nereye ne kadar ne kullandığını bilemezsin dedi abi. Yani biz diyoruz ya deprem yönetmeliği değişti, şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye. Mesela Amerika'da ya da Avrupa'da bir bina yapılacağı zaman Türkiye oranla çok daha geç bitiyor abi o bina.
Evet, bunu konuşmuştuk, hatırlıyorum. Evet,
çok daha geç bitiyor.
Hatta son ilan dönemde, ettiriyorlarmış galiba.
İlan ettiriyorlar. Amerika'da Toshiba nükleer santrali bitiremediği için battı. Bir belgesel vardı. Neden Amerika'da nükleer santral yapılamıyor diye. Gerçekten yapılamıyormuş o maliyetler ışığında. Neden yapılamıyor abi? Köpek gibi denetleniyorlar. Bir trilyon uymaları gereken şartname var. Uymadıkları zaman tepesine biniyor abi denetimci. Cezayı kesiyor. Ve bugün Avrupa ülkesinde herhangi bir yerde, Polonya'da falan filan bile iş yapılırken adamlar sürekli denetleniyorlar. Sürekli denetleniyorlar. 6 kere falan denetleniyormuş adam 8 ay içinde. Ve denetimler çok ciddi oluyormuş abi. Şimdi bu adam o yüzden geç yapıyor ama yaptığı zaman bir şey ömürlük oluyor yani. Ülkece kullanıyorlar ya da sen içine girip oturduğun zaman ses yalıtım falan ona göre oluyor. Yan dairenin hapşırı duymuyorsun yani. Yan dairede bugün hapşırıyorlar, duyuyoruz biz Türkiye'de. O müthiş sağlam binalarımızda. Her neyse Türkiye'de şak diye yapıyoruz abi. Nasıl oluyor bu iş? Ulan sürekli denetim olsa o adam onu yapabilir mi abi? İş çözümleri bu kadar gerçekleşir mi? Olmaz yani.
Şey olayı
biraz değişik.
Son yıllarda şey olayı ölmeye başladı biraz. Hani normalde işte hani işte üst sınıf var, orta sınıf var, alt sınıf var diye böyle bir yani üç ayırıyoruz ya işte, evet. Orta direkt dediğimiz vatandaş. Orta sınıfta bir şey kalmadı sanki. Şu an mesela düşünüyorum, evin de iyisi, arabanın da iyisi, işte restoranın da iyisi, bilmem ne iyisi fark etmez. Yani orta sınıftan ziyade şey oldu. Yani en iyi hizmeti sadece üst sınıf alabiliyor. Orta sınıf alabileceği hizmet standart haline geldi gibi geliyor
abi,
bana yani.
Abi orta sınıf şey çok güzeldi. Karzai'sin bu ne bir şeyi var. Bununla ilgili böyle
tespiti.
Bir tespiti var. Şey diyor. Şimdi diyor, orta sınıf diyor zenginlerin köleleri diyor abi. Bu adamların tek yaptıkları iş işe gidip çalışmak, satın alabildikleri ya da o an kirası şey vergisini vergisini için kredisini ödedikleri arabayla kredisini ödedikleri evine gitmek.
Yani öyle mi?
Kredini sürekli ödeyebilmek için birileri için çalışıp onları zengin ediyorsun, tamam mı? Mesela ben öyle biriyim şu anda.
Diyorum şimdi. Benim kredim yok çok.
Sürekli gidip geliyorum, tamam mı? Çalışıyorsun. Diyor ki fakirleri de gösterip diyor bu orta sınıfı sürekli korkutuyorlar diyor zenginler.
Bak böyle olursun.
Bak böyle olursun, o yüzden işine sıkı tutun. Bu iş bulamazsın bir daha böyle bir iş.
Ya bu düzen her yerde
sıkı böyle. Sıkı tutun çalış. Yani orta sınıf diye bir şey gerçekten kalmadı. Eskiden orta sınıf dediğin adam bu adamdan biraz daha farklıydı. Bir yazlığı vardı, anlatabiliyor muyum? Alabilmişti falan, bir rahat yaşıyordu falan. Diyordu ki ben orta sınıfım, bir zengin olma hayalim var falan. Şimdi orta sınıf dedikleri adam giriş sınıfı oldu hani.
Çok iç sıkıcı. Çok içim sıkıldı yani.
Ama muhabbeten. Abi şuraya bak yani çok ya, net bak, bir örnek var bak. Bilgisayar için harcadığımız 2005 yılındaki 1125 dolarımız 750 dolara
biz,
kadar düşmüş.
Tabii teknoloji şeyinden bahsediyoruz. Evet. Teknoloji platformu olduğumuz
için ama. Bunu peynir ekmeğe vursan var
ben
ya.
Geçen yine markete girdik eşimle. Ya hiçbir şey almadan 150 lira para harcadık ya.
Abi ben sana daha ciddi bir şey söyleyeyim mi? Bak gıdaların market raflarında korunması için organik koruyucu malzemeler üreten ya da ithalatını yapan bir arkadaşım var, şirketi var. Aynı zamanda bunlar mutfakların sterilizasyonu içinde paspasından bakteri öldüren, sterilize eden maddelerine, cihazlarına kadar getirip dağıtıyorlar. Dediği şey şu, Türkiye'de sakın ve sakın hazır gıdalarda çok büyük, inanılmaz marka olup ucuza satılan hiçbir şeyi alma. Çünkü aklın durur içindeki maddeleri bilsen. Ekstra olarak şöyle bir şey varmış. Denetim dedim yapılmıyor mu? Denetimler yapılıyor dedi. Ama dedi cezalar öyle komik cezalar ki dedi. Adam denetimciyi kapıda şöyle karşılayabiliyormuş. Kes cezayı. Şunlar şunlar var. Şunlar şunlar var. Kes cezayı diyormuş abi. Peşin ödüyormuş. Denetleme diyormuş yani içeriye.
Felaket tellalı gibi adam ya.
O da şey dedi yani.
Kararttı.
Ya dedi raf ömrü dedi 2 yıl olan reçel biliyorum dedi. Dedi ki içinde bakteri yaşayamıyor dedi yani. Sen düşün dedi bunu vücuduna alıyorsun. İçinde yaşayayım. İçinde öyle maddeler var dedi. Ve bunu dedi satıyorlar. Niye satıyorlar? Çünkü alım gücü düştüğü için abi. Eğer o reçel o fiyat olmazsa.
Kendi kârından şey yapacak.
Yok. Bir de biraz da göz yumuluyor diyor. Neden? O fiyat olmazsa reçel.
Ha insanlar bu sefer.
Yemeyecek abi adam. Mesela ekmek. Abi senelerdir ekmek 1 lira ya. Mümkünatı var mı abi? Dolar 1.3 iken de 1 liraydı. 5'i doldu yine 1 lira, tamam mı? Ya o zaman bizi kazıklıyorlardı. Ya şimdi abi ben yıllar kendimi bildim bile ekmeği 1 lira veriyorduk. Biliyorsun değil mi o süreçte? Un fiyatları arttı.
Gramajı düştü
benzin
işte.
Benzin arttı bilmem ne arttı. Gramajını falan düşüyorlar ama. Abi artık o bence o yediğimiz şey.
Yok ekmeğin gramajını düştüğünü şuradan çok net anlayabiliyorum. Abi o senin muhabbeti bilmiyorum da gramajını düştüğü şuradan çok belli. Ben mesela normalde bir ekmek çok büyük bir şey anladın mı? Hani bir ekmek ya. Oha bir ekmek mi yedin falan derler yani. Şimdi bak şu videoyu izleyenlerin herhangi biri bir ekmeği çok rahat bitirebilir.
Bir buçuk falan yiyordur oturduğunda.
Yiyebilir yani. Şöyle böldüm mü ikiye zaten. Hani yarısı gidiyor. Komple dağılıyor. Bir ısırıyorsun bitmiş ekmek
bir
falan
böyle. Bir de orada
böyle.
Ayrı bir mühendislik de var. Nasıl kabartıyorlar sonra ekmek kabarık duruyor ya böyle. İçi boş ama böyle şey. Aynen. Lifler falan.
Ya baktın mı sonunu görüyorsun böyle şey yani, deldin mi?
Sıkıntı her yere dağılmış durumda.
Abi ekonomik olarak iyi olmadığımız sürece bir şey olmaz. Yani, hepimizin derdi şu hani. Aynı gemideyiz geyiği var yani. Aynı ülkenin vatandaşıyız. Aynı ülkede yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok
abi,
ya. Çalışmak lazım.
Abi Aydın Ağoğlu'nun bir tespitini söyleyeyim sana. Son olarak artık bunu da söyleyeceğim. Evet, moralimizi biraz daha bozup gidiyorum ben. Aydın Ağoğlu şunu söylüyor. Biliyorsunuz biz onunla tüketiciyi bilgilendiren programlar yapıyoruz kendisiyle. Sağ olsun gelip burada bize destek sağlıyor. Şimdi mesela Rusya duymuşsundur. Haberler hep çıkar. Rusya bilmem kaç ton domatesi almadı.
Evet.
Tamam. Böyle bir haber çıkıyor. Abi o domates ne oluyor? Oluyor?
Tabii canım biliyorum diyor.
Şimdi olay şöyleymiş. Rusça diyelim ki gümrükte bıraktı abi. 50 ton domates dedi ki bu benim standartlarımı karşılamıyor almıyorum. Şimdi sen üreticisin. Adam dedi ki mesela çok yoğun miktarda kanserojen X maddesine rastladım. Yani ilaç rastladım almıyorum.
İyi de bunun bir standartı yok mu? Oraya gönderirken bilinmiyor mu bunun öyle olacağı?
Abi adam biliyor işte. Kullanmış anladın mı? O da test ediyor almıyor. Ya da belki de o bahane yapıyor Türkiye ile politik ilişkilerden. Ben bilemem.
Aa.
Şimdi bak o kaldı değil mi? Ben Köy İşleri Bakanlığı'yım. Şimdi sen bunu tekrar alacaksın oradan piyasaya sunacaksın. Ben diyorum ki hayırdır ya niye almadılar sana soruyorum. Bak Rusya'ya sormuyorum ha. Sana soruyorum.
Abi kıllık yaptılar ya.
Aynen ha. tamamen senin beyanına bakıyormuşum. Test yapmıyorum. Ekstra bir denetleme yok. Sen ne beyan edersen ve genelde ne beyan ediyorlarmış abi?
Ne?
Abi şey çıktı. Zararlı haşere. Şimdi tarım zararlısı dedikleri şeyi. Ülkeler mesela bizim Türkiye'de diyelim X böceği var değil mi? Rusya bunu kabul etmiyor.
Abi.
Onun ülkesinde o böcek yok çünkü. Senden alırsa onu abi orada o böceğin nüfusu çoğalabilir. O böceği yiyen başka bir şey de yoksa abi. Rusya için
senin
zararlı
için bir
olabilir.
Sıkıntısı yok da Rusya için.
Türkiye için bir sıkıntısı yok yani. Tarım zararlı istiyor ama demek ki bilmem kaç ton yetiştirmene sıkıntı yaratmamış yani. Eyvallah ya o aşere bizim için sıkıntı değil diyorum. Sen alıyorsun abi onu.
İçeride satıyorsun.
İçeride satıyorsun. Böyle bir durum var. Hatta bir dönem Rusya ile ilk ilişkiler bozulduğunda ben... O dönem şeftali domatesinden almamışlardı. Yani marketteki şeftali yemeye doyamamıştık abi. Yani adamların almadığı şeyler öyle oluyor. Çünkü ihracat yapılınca çiftçi de haklı. Dolar kazanıyor adam. Hani parasını çıkartıyor. Ona göre onun bir teşviği var bilmem nesi var oraya onu gönderirken.
Ya yeter ki artsın. Tamam mı? Hani ihracat artsın. Ben yerim. O domatesi de yerim. Sen yeter ki sat. Ülkenin ekonomisi gelişsin.
Yani geri döndüğünün o diyor ya işte bilmem ne biberi. Kabul edilmedi bilmem ne. Onu yiyoruz abi.
Abi şey de çok enteresan. Eşimle gene onu konuşuyorduk mesela. Eve yemek yapayım diye evde yemek malzemesi alıyorsun mesela. Tamam mı? 80 liralık bir şey almış oluyorsun. Hele et gibi bir şey giriyorsa kesin 80 oluyorsun zaten. Yani salatası olsun. Yani bir restoran menüsü yaptığını düşün. İki tabaklık restoran menüsü yapacaksın mesela işte. Atıyorum pilav olacak. Bilmem ne olacak.
Yoruluyorsun bulaşığı
falan
sana kalıyor.
Bulaşığı falan yapıyorsun. Dışarıda yemek yiyorsun iki kişi. Tamam mı? 30 lira, 60 lira.
Nasıl oluyor abi?
Hayır şöyle nasıl oluyor abi? Şimdi, tabii sonuçta şey senin evde yaptığın porsiyon da abi sen evde yaptın. 3 öğün yapabilirsin, 2 öğün yapabilirsin ama o uğraşı o şey değer dışarıdaki nasıl bu kadar?
Bizim arkadaş anlattı işte dışarıda.
Ya senin arkadaşlarının da ağzını yüzünü kıracağım
dedi
affedersin
ki,
ya.
Yani Mesut dedi özellikle kahvaltı falan yapacaksan da dedi. Organik şeyler yememeye çalışıyor. Dedim nasıl oluyor abi organik şey? Yeme lan işte diyor. Yani dışarıda lokantada yiyorsan diyor bil diyor yani. Yediğin şey full sağlıksız. Yeme diyor adam.
Ben marketten aldığım şeyin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum o yüzden.
Yine daha iyi diyor. Çünkü onların mutfakları inanılmaz kötüymüş. Yani mutfağı
abi,
görsen diyor.
Abi onun restoranındadır. Sen arkadaşların adını ver de onların yaptığı işlere gitmeyelim biz o zaman.
Yok büyük şirketleri söyledi. Şimdi söylersen burada bir de şey olur. Ben denetlemeyi yapmıyorum yani. Dava olur. Bir de ondan uğraşamam. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim mi? Dava demişken. Davalık bir şey olmadı da. Itemizle ilgili konuşmuştuk. Self servisle ilgili
evet,
hatırlıyor musun?
Evet.
Ulan geçen self servis yapayım dedim. Yemin ederim daha zahmetli. Zaten o kadar zahmete uğraşacaksan bana para versinler. Bak arabayı geri geri yanaştırdım. Bir dedi ne yapıyorsun geri geri yanaşamazsın. Dedim arkada araba vardı. Onun çıkmasını bekleyip düz yanaşmam lazımmış. Kamera görmüyormuş.
Ha.
Pompayı yerleştiriyorsun. Sonra Amerikan Express geçmiyormuş. Ulan kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Amerika. Neyse soktum kredi kartını. Arabayı fulleme yok.
Ha, illa bir şey girmen
sen
gerekiyor.
Sen tahmin edeceksin. Gireceksin abi.
Bence 150.
Mesela diyelim 500 lira giriyorsun. O atıyor pompa. 300 lirayı sana ertesi gün iade ediyormuş 200 liralık doldurmuşsa falan.
Anladım. Okey.
Yani böyle bir sistem var. O sistem de bence geliştirmeye açık. Çünkü bir abi geldi bildiğin. O bana yardımcı oldu. O servisin başında bir adam var.
Bankamatikte işte yaşlı amcalarımıza yardımcı olan şey gişe görevlileri.
Ama şey bomba olmuş yani. Servisin başında bir tane adam var abi.
Alışana kadar.
Ben bayağı bir şey hatta adam dedi ki biliyormuş gibi göründün sen dedi. O yüzden dokunmadım ama dedi. Çünkü baktı ki ben böyle kilitlendim kaldım ayetimin başında anlamıyorum hiçbir
bir şey. Bir geldi tabii Apple Watch'larıyla, iPad'leriyle, bilmemleriyle falan. Ne teknolojik.
Biliyor dedi falan. Yok bayağı değişikmiş alet. Onu da geliştirsinler abi. Buradan son olarak da onu söyleyeyim. Değişti yani. Fiyattan girdik, fiyatla çıktık, sağlığınıza değindik. Dikkatli olun arkadaşlar, her şeyi yemeyin. Bakın, tavsiye olarak da ne dedi biliyor musun?
Ne dedi?
Küçük üretici dedi, o cezalara katlanamıyor dedi. Cezanın fiyatı dedi, o küçük üreticiyi yıkıyor, batırıyor dedi. Genelde dedi, bilmem neyinin köyündeki olan bir üretici dedi, onun fiyatı zaten pahalıdır diğerlerine dedi, çok komiktir dedi. İşte bilmem ne çiftliği ürünü dedi, hiç tanımamış bir peynir. Çok büyük bir peynir firmasından genelde daha pahalıya satılır dedi, onu al dedi.
Anladım.
O adam dedi daha önem vermek zorunda, denetimlerden geçmek zorunda.
Bir sıkıntıda
batıyor dedi. O diğeri dedi batmıyor dedi zaten. Onun karlılığı o kadar yüksek ki dedi.
Ve buradan da Mesut Çevik'in yeni açtığı organik çiftlik dükkanına bir link vereceğiz arkadaşlar. Konuyu oraya bağlıyormuş
değil mi? Altta yiyeceğiniz zeytin ve peynirlerle ilgili. Harbiden oradan dövse miydi? Keşke öyle bir şey yapalım.
Bir sonraki videoda da sponsorlarımızı alıp paylaşıyoruz sizlerle.
Sucuk takılı burada.
Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.